Bu elbisenin bir başkası elinde hazırlanması onuruna dokunuyordu. Böylelikle kavga ettiklerini el alemi bütün belli etmiş olacaklardı. Zaten komşu kadınlar kapılarına çıkmışlar, bağırışıp çağrışmalarını dinliyorlardı bile. İşte bugünden sonra kadıncağız kocasına karşı adeta garez beslemeye başladı. Değeri vardır diye kumaşı her ne kadar bütün gayretiyle iyi bir cüp dikmeye çalıştıysa da zoraki yapıyordu bunu. Dikiş sürdüğü müddetçe de ağzını açıp erkeğiyle hiç konuşmadı. Koca günün içinde ister evde ister sokakta olup bitenler üstüne tek bir kelime söylemedi. Hallerinden hoşnutluk getiren kadınların kocalarına sevine sevine anlattıkları şeylerden hiçbirinin lafını etmek istemedi. Erkek de bu soğukluğun, bu mendeburluğun karşısında suratını astı. Artık türkü söylemiyordu. Yemeğini yer yemez de yol kenarına kahveye gidiyor, gecenin geç vakitlerine kadar orada oturup çay içiyor, başka erkeklerle oyun oynuyordu. Tabii bu yüzden sabahları geç kalkıyordu. Eskiden olsa kocasını paylar, azarlar söylenirdi. O da kafasının dinç kalması için tek vır vır olmasın diye aylaklığı bırakıp söz dinlemek lüzumunu duyardı. Halbuki kadın artık hiçbir şey demiyordu. O yatakta uyurken tek başına tarlalarının başına çalışmaya gidiyor, kocası ne alt ederse etsin kas katı sadece susuyordu. Hatta elbise bittiği zaman bile, ki bu epey uzun sürmüştü, çünkü bu aralık pirincin hazırlanıp ekilme sırasıydı. Evet, elbise dikilince bile ana iyi veya fena oldu diye hiçbir şey demedi. Sadece ona bunu verdi. Erkek de hemen giyindi. Kırık bir taş parçasıyla yüzüğünü parlattı. Mutfaktaki şişeden aldığı yağla saçlarını ovaladı. Salına salına sokağa çıktı. Şu bu elbisenin ne kadar güzel olduğunu, kendisine ne kadar yakıştığını söyledikçe istediği gibi sevinemiyordu. Karısı bir şeycikler dememişti ona. Halbuki kapının önünde mahsustan az mı durmuştu? Kadın gene de başını kaldırıp bakmamıştı. Elinde süpürge iki katı olmuş, evin içini süpürüyordu. Hiç aldırmamıştı. Elbisenin iyi gelip gelmediğini bile merak etmemiş. Her vakit hazırladığı en ufak şeylerde, mesela bir çift çarık diktiği zaman bile yaptığı gibi kocasına "Rahat mı, iyi geldi mi?" diye sormamıştı. Nihayet erkek dayanamamış, şöyle ortaya söyler gibi utana utana. "Doğrusu ya, hiçbir elbisemi bu kadar iyi dikmemiştim. Öyle güzel olmuş ki tıpkı şehirdekilerinkine benzemiş," dedi. Ama o gene gözlerini yerden kaldırmadı. Süpürgeyi bir köşeye koydu, mavi elbisenin dikişiyle ellerindeki tireyi tükettiği için bir yumak pamuk aldı, oturdu, iplik eğirmeye koyuldu. Aradan biraz vakit geçince acı acı, "Bana neye mal olduğuna bakarsak, paça elbisesine bile benzerse yeri var," diye karşılık verdi. Bunları söylerken yan gözle olsun kocasına bakmadı. İçi bari o kadar acılı, garezliydi ki hatta o sokağa fırlayıp giderken bile arkasından şöyle bir göz atayım demedi. Halbuki için için bu mavi elbisenin ona kim bilir ne kadar yakıştığını düşünüyor, biliyordu. 5. Bölüm. Saatler ve saatlerce ana erkeğinin dönmesini bekledi. O günü tarlalar kendi hallerine kalabilirlerdi. Pirincin derinlikleri az bataklıklar halindeki su çukurlarına dikilme işi bitmişti. Yeşil taze filizler kızgın güneşin altında daha henüz biçimini almamış, başı acıklarını hafif rüzgara vermişler, sallanıyorlardı. O gün toprakla uğraşmaya lüzum yoktu. Ana söğüdün altında oturmuş iplik eğiriyordu. Yine de kendini dinletecek birini bulmanın sevinciyle gelinin yanına gelip çökmüştü. Hem konuşuyor hem de ırkasını çözüp göğsünü bağrını açarak kızgın güneşin altında ihtiyar sıska kollarıyla geriniyor. Bu şifalı sıcağın kemiklerini, iliklerini işlemesi için soyunuyordu. Çocuklar güneşte çırılçıplak oynayıp koşuşuyorlardı. Ana sesini çıkarmıyordu. Eyiğindeki pamuğu diliyle ıslattığı orta ile baş parmağının arasında alışılmış becerikli hareketlerle büküyordu. İplik gergin ve beyaz olarak çıkıyor, istediği boya gelince bunu makara yerine kullandığı cilalı bir kamış parçasını sarıyordu. Yaptığı her iş gibi ipliğini de hamaratça ne güzel eğiriyordu. Çıkan tire sağlam, sert bir şey oluyordu. Güneş ağır ağır kuşluk vaktini gösteren yüksekliklere doğru yayılıyordu. Ana kalktı, börek izini yerine bıraktı. Sert sert, mavi elbise karın doyulmaz, acıkmıştır, neredeyse gelir, dedi. İhtiyar nene de bitmek tükenmez kırkırı, vareyo gülüşüyle, sahi sahi, bir erkeğin karnının dışını saran başka, içini dolduran şey gene başka, diye cevap yetiştirdi. Ana gitti, ölçek yerine kullandığı içi oyuk bir susağı pirinç sepetine daldırdı. Ağzına kadar doldurdu. Tek bir pirinç tanesi ziyan olmasın diye eliyle güzelce düzledi. Sonra bu pirinci incecik kamıştan yapılmış bir sepete boşalttı. Dere kenarına gitti. Yoldan geçerken de aşağılara doğru aranarak iyice baktı ama açık mavi hayale benzer bir şeyler göremedi. Pirinci yıkamak için önüne dikkatli dikkatle bakarak bayırdan aşağı ırmağın kenarına kadar indi. Sepetini suya batırdı. Esmer kuvvetli ellerin arasında pirinci ovaladı. İyice temizlenip beyazlaşıncaya kadar bu işi bir iki defa daha yapınca pirinçler ıslanmış, inci taneleri gibi pırıldaşmaya başladılar. Dönerken evlerinin yanında yetişen lahanalardan eğildi bir baş kopardı. Ağaç altında bağlı duran camıza bir tutam uzattı, içeri girdi. Büyük oğlu da kız kardeşinin elinden tutmuş aşağı yoldan geliyordu. Anası sakin sordu. Babanı gördün mü? Kahvede mi acaba? Yoksa komşulardan birinin kapısında konuşup dura mı kaldı? Küçük oğlan şaşkın şaşkın cevap verdi. Bu sabah kahvede durup bir çay içtiydi. Yeni elbisesini, masmavi elbisesini de gördüm. Ne güzel olmuş. Amcam kaça çıktı diye sordu. Babam da söyleyiverince vay anam, amma da pahalıya mal oğlu olmuş sana, dedi. Ana acı bir sesle doğru söylemiş. Hem de ne pahalıya mal oldu ona, bir bilse, diye karşılık verdi. Küçük kızın ince düdük gibi sesi de kardeşinin sözlerine bir yankı yaparcasına.
Ya, mavi de elbisesi, ben bile gördüm mavi olduğunu, dedi.
Ana sustu. Sepetten ziyade küfeye benzer bir şey içinde küçük oğlan ağlamaya başlamıştı. Kadın onu kucağına aldı, göğsünü çözdü. Yavruyu memesine dayadı. Bir yandan da öğle yemeğini hazırlaya duracaktı. Evvela nineye şöyle seslendi. Sen oturduğun yerden kalkma nine. Başını iyice çevir. Yolu gözle. Açık mavi elbiseyi görür görmez haber verirsin. Yemeği sofraya korum. İhtiyar kadın yemekle karıştısın sevinciyle.
Peki kızım peki. Sen merak etme, ben bakarım,
diye cevap verdi. Oysa pirinç tam erkeğin sevdiği kıvamda bembeyaz pamuk gibi pişip suyunu iyice çektiği halde o daha ortalarda yoktu. Lahana da güzelce yumuşadı. Hatta kadıncağız üzerine dökmek için erkeğin ağzına layık ekşili tatlılı azıcık da salça hazırladı ama gene adam gözükmedi. Bir zaman beklediler. İhtiyar nene çok acıkmıştı. Yemek kokularını duydukça üstüne fenalıklar geliyordu. Fazla dayanamayacağını anlayınca birden öfkeyle bağırdı.
Artık oğlumu beklemeyelim biz. Ağzım sulanıyor, karnım zil çalıyor. O da hala ortalarda yok.
Genç kadın nineye çanağını doldurup verdi. Çocukların da önüne kendi paylarını sürdü. Hatta lahananın göbeğini babalarına ayırdıktan sonra dış yapraklarından onlara da vereceğini söyledi. Birazcık kendisi de yedi. Her vakitki gibi iştahı yoktu. Kalan koca bir kase pirinç lapasıyla bir çanakta lahanayı rüzgarlı serince bir yere güzelce kaldırıp sakladı. Bu akşam kocası gelince ısıtır verirse gene lezzeti bozulmamış olurdu. Bu iş de bittikten sonra tekrar memesini çıkardı, çocuğunu emzirdi. Güneş altında tunçlaşmış, yanmış, tombul tombul, kuvvetli, güzel tosun gibi bir şeydi bu. Doya doya sütünü emdi, uyudu. Öteki iki çocuk da söğüdün altına uzandılar, daldılar. İhtiyar nene oturduğu yerde başı düşe düşe tatlı bir şekerleme yapıyordu. Öğle sıcağının uyku verici sessizliği bütün köyü birden öylesine sardı ki hayvanların bile durdukları yerde gözleri kapanıyor, boyunları eğiliyordu. Yalnız ana uyuyamıyordu. Örekesini aldı, gölgesi küçük avlunun gün batısı tarafına doğru uzanan soyut ağacın altına oturdu. İplik eğirip sarıyordu. Biraz geçince çalışamayacağını anladı. Öğle vaktine kadar hiç sükunetini bozmadan uğraşmış elleri çalışıp durmuş, ipliğini eğirip makarasını sarmıştı ama şimdi artık yerinde duramıyordu. İçine garip bir korku girmişti. Sanki bir el yüreğini mengene ile sıkıyordu. Kocasının şimdiye kadar yemek vakti gelmemezlik ettiğini hiç görmemişti. Kendi kendine belki de kumar oynamaya ya da bir iş için kasabaya gitmiştir dedi. O dakikaya kadar zihnine bu fikir gelmemişti. Düşündükçe bunu akla yakın buldu. Bir müddet sonra komşuları Emmioğlu tarlaya gitmek üzere evinden çıktı. Aradan çok geçmeden de bir ağaç altında öğle uykusunu kestiren karısı uyandı ve ''Kocam bütün bir günlüğüne mi gittiydi?'' diye seslendi. Ana hiçbir şey belli etmeyerek ''Evet, bir işi vardı da şehre gitti.'' dedi. Emmioğlu da çapaları kürekleri arasından almak istediğini ağır ağır seçerken ince sesiyle ''Evet, gördüm onu. Mavi elbisesine giymiş, ağzı kulaklarına vara vara şehrin yolunu tutmuş gidiyordu.'' dedi. Kadın ''Ya, öyle.'' diye cevap verdi. Yüreği biraz rahat etmişti. Madem ki Emmioğlu kocasının şehir yolunu tuttuğunu görmüştü, hemen hamarat hamarat ipliğini eğirmeye başladı. Muhakkak kocası gönlü eğlendirmeye karısından üç almak için gülüp sevk etmeye gitmişti. Elbette insanın sırtında böyle yeni mavi elbisesi olur, yüzünü parlatır, saçlarını yağlarsa başka türlü hatlar etmeyi heves ederdi. Aklına bunu koyarak kendi kendine öfkesini körüklemek istedi ama nedense öfkesi sönmüştü. Çünkü Emmioğlu'nun bu söylediklerine rağmen yine de içinde o garip korkuyu büsbütün silkip atamıyordu. Öğleden sonra ne kadar sıcak bastı. Vakit ne kadar da uzuyordu. İhtiyar nene uyandı.
Dilim damağıma yapışmış. Ağzımın içi gece gibi.
Diye bağırdı. Ana ona azıcık çay pişirip getirdi. Çocuklar da uyandılar. Toz toprak içinde yuvarlandılar. Sonra da oyun oynamaya kalktılar. Mini mini de gözlerini açtı. Uykusundan hoşnut sepetin içinde gülüp cıvıldamaya başladı. Ama ana bir türlü dinlenemiyordu. Elinde olsaydı o da uyurdu. O kadar güçlü, kuvvetli, sıhhati yerinde bir kadındı ki her zaman uyumaya niyet etmediği sıralarda mesela bir iş görürken bile kolayca dalar kendinden geçerdi. Ama bugün sanki yüreğini kemiren bir kurt vardı içinde. Umduğu bir sesi hep kulak kabartıyormuş gibiydi. Nihayet beklemekten sabrı tükenmiş, aradığını göremedikçe ona bomboş gibi gelen bu yolu gözlemekten usanç getirmiş bir halde yerinden kalktı. Çocuğu alıp sırtına vurdu, çapasını da omuzladı, tarlanın yolunu tuttu. İhtiyar neneye, ''Dağım, batı sırtındaki mısırlarımızı çapalamaya gidiyorum.'' diye bağırdı. Yolda yürürken evden uzaklaşırsa o kadar üzülmeyeceğini, çalışır çalışa yorulurken vaktin daha çabuk geçeceğini düşünüyordu. Akşama kadar durmadan uğraştı. Güneşin kızgınlığından korunmak için başına mavi bir mendil örtmüştü. Yeşil, taze mısır saplarının arasında hiç durmadan çapasını kaldırıp indiriyordu. Mısırın ekili olduğu tarla hem küçük hem de inişli yokuşlu kambur kumbur bir yerdi. Çünkü elverişli toprağa pirinç ekerlerdi. Pirinç yemeği mısırdan daha lezzetli, üstelik satışta da pirinç daha değerli olduğu için su ulaştırabilecekleri her yerde, hatta dal sırtına kat kat yaptıkları düzlüklerde, setlerde bile pirinç ekiliydi. Güneş çıplak ağaçsız tepeye olağanca kızgınlığını akıtıyordu. O kadar sıcaktı ki kadının gömleği çok geçmeden ter içinde kaldı, simsiyah oldu. Ama onun dinlenmeye vakti yoktu. Sadece ara sıra mini mini bağırır, meme isterse işini bırakıyordu. O vakit yüzü koyun yere uzanıyor, memeyi çocuğun ağzına dayıyor, gözleri bir şey görmeden ışıl ışıl parıldayan bu yaz manzarasında yorgun yüzünün terini siliyordu. Çocuk doyunca onu gene yere bırakıyor, Vücudu ağrıyıncaya, yorgunluktan kafası bir şey düşünemez. Sadece ölünce çapasının ucuyla sökülüp kalkan güneşin sıcağında solup kuruyan zararlı otlardan başka bir şey göremez oluncaya kadar çalışıyor, durmadan çalışıyordu. Güneş nihayet ufkun kenarında dinlenmeye vardı. Vadi birdenbire gölge içinde kaldı. O zaman kadın doğruldu, ıslak yüzünü eteğin ucuyla sildi. Gelmiştir artık. Bekler durur şimdi. Gidip akşam yemeğini hazırlayayım, diye mırıldandı. Yumuşak bir toprak öbeğini üzerine yatırmış olduğu yavrusunu kucağına aldı, evine döndü. Ama erkek gelmemişti. Evi gören köşeyi kıvrılınca şöyle bir baktı, ortalıkta yoktu. İhtiyarine gözlerini tarlaların yoluna dikmiş, oynamaktan yorulup kapının eşiğine oturmuş iki çocukla beraber bekliyordu. Çocuklar analarını görünce bağırıştılar. O da şaşkın bir halde uzaktan seslendi.
Babanız gelmedi mi daha?
Oğlan çocuğu.
Gelmedi daha, karnımız acıktı,
dedi. Küçük kız da yarım yamalak kesik kesik konuşmasıyla güneşin son yaldızı ışıklarından korunmak için gözlerini sımsıkı yuma yuma bir yankı gibi
''Gelmedi daha, karnımız acıktı''
diye tekrarladı. İhtiyarine kalktı, iki yana yalpa vurarak topallaya topallaya avlunun ucuna kadar gitti. Evine dönen emmi oğluna çatlak sesiyle
''Ayol, oğlumu gördün mü sen?''
diye soracak oldu. Ana ihtiyarın lafını ağzında bıraktırdı, hemen usulca ''Sus nene, daha hala evine dönmediğini el alemi yayma.'' diye atıldı. Bu laftan pek bir şey anlamayan nene, uzaklarda aranıp duran hasta çipil gözlerle
''Yalan mı? Hala dönmedi işte.''
dedi. Ana sesini çıkarmadı. Çocuklara soğuk pirinç lapası verdi. İhtiyarınkinin üzerine biraz su ısıtıp döktü. Köpeğin önüne kırıntı artık bir şeyler attı. Onlar yiye dururken kendisi de kucağında mini minisiyle yoldan aşağı inip vardı. Hancı'nın işlettiği kahveye gitti. Bu saatte günlük işler bitti. Erkekler birer birer evlerine, ocaklarına döndükleri için yolda bir iki kişiden başka kimseyi göremedi. Kahvede tek müşteri kalmamıştı. Kendi kendine onu sokakta dizili duran masalardan birinde ya çene çalar ya da birkaç kişiyle oyun oynarken bulacağını umuyordu ama ne kadar gözünü dört açı açı baktıysa da mavi elbiseyi bir taraflarda göremedi. Kapıya yaklaşarak içeri baktı. Hancı yalnızdı. Akşam yemeğini yemiş, ocağın yanı başında sırtını duvara vermiş dinleniyordu. Yüzü kim bilir kaç günden beri birikmiş yağ iz içindeydi. Ama yıkanmak lüzumunu duymazdı çünkü nasıl olsa bu zanaatta hemen gene simsiyah olunuveriyordu. Kadıncağız, ''Bizim çocukların babasını gördünüz mü?'' diye sordu. Hancı uzun kapkara tırnağı ile dişlerini karıştırıp bunu emdi. Sonra da baştan savma bir halle,
''Bu sabah bir aralık uğradı şuraya oturduydu. Yine mavi elbisesi vardı sırtında. Ondan sonra da şehre gitti.''
dedi. Bunu söyledikten sonra dedikodu damarı kabardı.
''Ne var? Bir şey mi geçtiydi aranızda?''
diye sordu. Ana hemen atıldı.
''Hayır, hayır, bir şey geçmedi. Şehirde görecek bir işi vardı. Demek geç kaldı. Geceyi orada geçirip yarın sabah gelecektir.''
dedi. Birden merakı depreşen hancı.
''Neydi işi?'' diye sordu.
Kapıya doğru yürüyen ana.
''Kadın kısmına her iş söylenir mi? Ne bileyim?''
diye cevap verdi, çıktı. Evine dönerken yolda rast geldiklerinin sorgularına yarım yamalak karşılık veriyordu. Birdenbire aklına bir şey geldi. Hemen evine varır varmaz içeri girdi. Duvardaki saklı oyunun içini araştırdı. Bomboştu. Oysa birkaç bakır metelikle bir küçük gümüş paraları olacaktı. Çünkü bir iki gün evvel pazarlıkta pek usta olan kocası pirincin samanını götürüp iyi bir fiyata satmış, aldığı paranın çoğunu saklasın diye tutup ona vermişti. O da bunu bir beze sarıp düğüm düğüm üstüne basıp oyağa sokmuştu. Şimdi yerinde yeller esiyordu işte. Artık ana bu parayla beraber erkeğinin de uçup gittiğini anlıyordu. Sanki gözünün önünde bir perde kalkmış gibi kafasına bu dank ediyordu. Birdenbire toprak evinin vurulmuş döşemesine yere çöküverdi. Kucağında çocuğu ile hiçbir şey demeden, sesini soluğunu çıkarmadan öne arkaya sallandı durdu. İşte bu kadar. Kocası gitmişti. O da başında 3 çocuk bir de ihtiyarlığıyla kalıyordu. Erkeği gitmişti. Minimine huysuzlanmaya, sızıldanmaya başladı. Kadın pek ne yaptığını bilmeden memesini çıkardı. Öteki 2 küçük de içeri girdi. Kız gözlerini ovuşturarak sümüğünü çekerek ağlıyordu. Yine de sopasına dayanmış durmadan, Allah Allah! Oğlum nerelerde kaldım? Bir şey desene ha kızım. Nereye gittiğini söylemedi mi sana? Böyle başını alıp nereye gidermiş insan? Diye üsteliyordu. O vakit ana kalktı. Yarın döner nene. Hadi yat sen. Yat. Uyumana bak. Yarın gelir. Dedim. Ha öyle mi? Peki. Yarın gelecektir. Doğru. Dedi. Delik deşik yatağına girmek üzere karanlık odadan tutuna tutuna geçti. Ana 2 çocuğunu avluya götürdü. Yaz geceleri adetiydi. Yatırmadan evvel onları yıkardı. İkisinin de üzerine esmer yumuşak körpe vücutlarını bir eliyle ovuştura ovuştura 2 suzak dolusu su döktü. Onları temizledi. Pek neler dediklerine kulak vermiyor, küçük kızın göz ağrısından vızıldanmasına da aldırmıyordu. Yalnız onları yatağa yatırıp da küçük oğlan babasının görmemenin verdiği şaşkınlıkla ''Ya babam, o nerede yatıyor?'' diye sorunca hala üstündeki sersemliği silkip atamadan ''Nerede yatacak? Şehirde. Yarın öbür gün gelir baban.'' dedi ve hırsını yenemeyerek şunları ekledi. ''Zar, elindeki birkaç parayı tüketip öyle gelecek.'' Sonra da çok, çok acılı bir sesle kim bilir, mavi elbisesinde ne hale sokacak, kirişinde bırakacaktır. Ne çare, gelince hemen yıkarım, dedi. Bir bakımdan ona karşı hırs duyduğuna seviniyordu. Adeta 2 elle bu öfkeye sarılıyor, o vakit kocasının uzaklığını, ayrılığını o derece duymaz oluyordu. Hayvanları içeri alırken, kapının koluna indirirken hep bir yandan da, hoş, belki de bu gece bile ben dalar dalmaz gelip kapıyı vuracaktır. Görüşürüz, diyordu. Ama karanlıkta simsiyah sıcak gecenin koynunda kapıyı kapanmış odanın sessizliği içinde birdenbire ne öfkesi kaldı ne hırsı. Sadece korkmaya başladı. Ne yapacaktı? Ya gelmezse tek başına taze bir kadın ne yapacaktı? Yatak ne büyük ne bomboş geliyordu. Bu gece büzülmeye, toplanmaya hiç lüzum yoktu. İstediği gibi kolunu, bacağını uzatabilirdi işte. Kocası gitmişti. Birdenbire içini öyle yakıcı bir istek kapladı ki erkeği adeta gözünde tuttu. İşte 6 yıldır ki onunla yan yana birbirlerine değe değe yatıyorlardı. Gündüzün ne kadar canını sıkmış da olsa gece çöküp bir yastığa baş koydular mı, erkeğinin çocuk tabiatlı, tembel mi tembel bir adam olduğunu unutuverirdi. Şu dakikada onun ne kadar yakışıklı, ne iç açıcı adam olduğunu gözünün önüne getirdi. Bir kere erkeklerin çoğu gibi ağzı bozuk değildi. Sonra nefesi de kokmazdı. Pirinç gibi bembeyaz dişleri vardı. Ne şirin adamdı. İliklerine kadar canı kocasını çeke çeke upuzun yatıyordu. Öfkesi büsbütün geçmiş, içinde sadece uçsuz bucaksız bir erkek isteği kalmıştı. Sabahleyin kalktı, uykusuzluktan öyle bir halsizliği vardı ki gene kalbi kas katı kesildi. Hayvanlarını çıkardıktan, nineye çocuklara yiyecek verdikten sonra da daha hala kocasının gelmediğini görünce dişlerin arasından paralar suyunu çekince elbet gelir. O vakit gelmeyip de ne yapacak diye homurdandı. Küçük oğlan boş yatağa bakıp şaşkın şaşkın babam nerede kaldı ki diye sorunca ana birden yüksek hırçın bir sesle sana dedim ya bir iki gün gelmeyecek baban. Sokakta bir soran olursa birkaç günlüğüne gitti işi var
İşi var dersin, işte bu kadar, diye bağırdı. Böyle dediği halde çocuklar oyun telaşıyla evden uzaklaşınca kadıncağız bir türlü ayakları varıp da tarlaya gidemedi. Alçak iskemlesini köyün biricik yolundan geleni geçeni iyice görebileceği bir yere çekti, oturdu. Bir yandan kaynanasının lakırtılarına pek farkına varmadan gelişi güzel cevaplar verirken kendi kendine de şöyle düşünüyordu. Mavi elbisesinin öyle göz alıcı bir rengi var ki, ta uzaklardan görünür görünmez hemen seçebilirim onu. Bir yandan da iplik eğriyordu. Tireyi her büküverişten sonra yola doğru bir göz atıyordu. Sayı işine pek aklı ermiyordu da kocasının alıp götürdüğü parayı hesaplıyor, bu kadar bir şeyle ne kadar yaşanabileceğini anlamaya bulmaya çalışıyordu. Olsa olsa 6-7 gün sürer, diyordu. Ama kim bilir, onda o talih, o becerikli parmaklar varken belki kumarda kazanarak bu parayı artırır, böylelikle daha fazla gecikir, uzayabilirdi. Gün ilerledikçe vakit vakit ihtiyarın düşük çenesine vır vır söylemesine dayanamaz hale geliyor ama belki birdenbire kocasını görünüverir umuduyla dişini sıkıyor, sabrediyordu. Öğle vakti çocuklar eve döndüler. Epeyce acıkmışlardı. Küçük oğlan babası için kaldırıp saklanan lahana çanağını buldu. Annesinden bunu istedi. Kadıncağız vermeyince öylesine haykırmaya tepinmeye başladı ki anada. Hayır, babanın o. Akşama dönerse karnı tok gelecek değil ya. Hepsini ona ayırdım. Olmaz, vermem, diye bağıra bağıra oğlanı bir temiz patakladı. Öğle ikindi geçti, upuzun yaz günü bitti ama erkek gelmedi. Güneş yine her zamanki gibi yaldızlı ışıklarla ağırlaşa ağırlaşa battı. Vadi birkaç dakika altın parıltıları içinde yandı, tutuştu. Ondan sonra karanlık bastı. Siyah, derin bir gece oldu. Ana da ne yapsın? İnadından vazgeçti. Yemek çanağını çocukların önüne koydu. Hadi, alın yiyin. Bir gün daha durursa bozulur. Hem kim bilir, dedi ve ekşili tatlılı salçadan biraz nineye verdi. Bundan da yiyin. Yarın gelirse ona tazesini yaparım, dedi. Nine, yarın gelecek mi bari, diye sordu. Ana da çatkın çatkın. Belki yarın gelir, cevabını verdi. O akşam çok dertli, üzgün bir halde yattı. Koca yatakta içine gene korku girdi ve kendi kendini aldatmaya kalkışmadan açıktan açığa erkeğinin bir daha gelip gelmeyeceğini, artık Allah'tan başka kimsenin bilmeyeceğini itiraf etti. Ama gene de parasını tüketecektir diye hesapladığı şu 7 günden medet umuyordu. Bu günlerin 7'si de birer birer geçtiler ve kadıncağız her birinde "Hah, bugün gelecektir işte," diye bekledi durdu. Hiçbir vakit köyün içinde kapı kapı dolaşmak, komşu kadınlarla çene çalmak adeti değildi ama nedense bu sefer hepsi de 20 kadar kadın birer birer gelip onu yokladılar, kocasına sordular. Şöyle diyorlardı: "Hepimiz bir ocaktan çıkmayız, aşağı yukarı hepimiz hısım akraba sayılırız." Nihayet ana kibrinden bir hikaye uydurdu. Birdenbire aklına şöyle bir şey söyleyivermek gelmişti. Uzak bir şehirde oturan iyi yürekli bir ahbabı vardı. Kocama aylığı dolgunca bir iş buldu. Artık eskisi gibi toprakla uğraşı uğraşı canımızı çıkarmayacağız. Eğer işine gelmeyecek olursa dönecek. Yok, eğer hoşnut kalırsa efendisi izin verinceye kadar oturacak. Bize de beklemek düşüyor, ne yapalım, dedi. Doğru bir lakırtayı bile hiçbir zaman bu kadar sakin, bu kadar güzelce söylememişti. İhtiyar kadın şaşırarak bağırdı. Böyleydi de bu iyi havadisi bana ne diye söylemedin ah kızım? Anası değil miyim ben? Kadın gene bir şey uydurarak şöyle cevap verdi. Oğlun söyleme diye tembih ettiydi koca nine. Çünkü söz aramızda senin çenen durur mu hiç? Havalisi dakikasında köyün içine yayardı. Eğer kapılandığı yerde beceremeyip de dönüverecek olursa bari kimseler duymuş olmasın diye düşündüktü. Avurtları dilsizlikten büsbütün çökmüş pörsük ihtiyar sopasına dayanarak gelinini iyice görebilmek için burnuna girerek sokuldu. Kırgın bir sesle, ya Öyle mi? Çenem çok işler doğru ama.
Öyle söylenmeyecek bir şey oldu mu? Susmasını da bilirim elbette, dedi.
Ana, işte öylece. Bu masalı nice nice defalar tekrarladı. Hatta aklı daha yapkın gelsin diye buna bazı şeyler bile kattı. Evinin önünden sık sık geçen bir komşusu vardı. Bu kadın dul ve çocuksuz olduğundan çokluk boş kalırdı. Kendisinden büyük bir erkek kardeşinin yanına sığınmıştı. Tanrı'nın koca günü oturur, terli güzellerini ipekle çiçek işler, bir yandan da etrafında söylenip duran şeyleri düşünürdü. Köydeki kocalardan birinin böyle şaşılacak bir tarzı ortadan gidivermesi kadının epeyce merakını depreştirmişti. Bir gün aklına bir şey geldi. Bodur ayaklarının gücü yettiği kadar koşa koşa bir acele sokağa geçti. Hınzırca bir zeka gösterişiyle. Köye ne vakittir hiç mektup falan gelmedi ha kadınım. Erkeğinden sen ne zaman haber aldın? Şaştım doğrusu, dedi. Ondan sonra oralarda okuma bilen tek bir erkek vardı. Gitti onu buldu. Bu adam arada sırada kasabaya bir mektup yollamak isteyen oldu mu oturur yazar. Bu sayede de birkaç para kazanırdı. Dedikodu meraklısı dul kadın bir takım yapmacıklı haller takınarak şöyle sordu. Bizden evvelkilerden dedilerimizden üçüncü değilin oğlun birinci liden bu aralık bir mektup geldiğini gördünüz mü? Adam böyle bir şeyden haberi olmadığını söyleyince kadın. Karısı öyle söylüyor ya, birkaç gün evvel sözde mektup gelmişmiş. Üçüncü kasette devam edecek.